Ayrım 18, sayfa 238. 4 gece sonra Leon, yaban domuzlarının peşinde geçen günün ardından prensesi kampa getirdi. Kadın karamsar ve öfkeliydi. Leon 4 tane yaban domuzu avı ayarlamış ama hiçbirinde başarılı olamamıştı. Her seferinde hayvanlar beklenmedik bir yerden ortaya çıkıp onları gafil avlamışlardı. Prenses gün boyu bu en sevdiği av hayvanlarına tek el bile ateş edememişti. Dönüş yolunda öfkesini ağaç tepesindeki bir grup babuna yöneltmiş, maymunlar dehşet çığlıkları atarak kaçışmadan önce 5 el ateş etmişti. Kampa yaklaşırken Leon haki renge boyanmış 2 tane Ford araç görünce şaşırdı. Post yüzme kulübesinin önüne park etmişlerdi. Onlar geçerken bir avuç asker hizaya geçip tüfeklerini kaldırdılar ve selam durdular. Leon çavuşla ekibini tanımıştı. Karargahın muhafız birliğindendiler. Selamlarını alırken keyfi yerine geldi. "Rahat çavuş Miyomani." Çavuş Leon'un kendisini hatırlamasına sevinip sırıttı ve abartılı bir hareketle kolunu yana indirdi. Adamlarına "Tüfek aşağı, rahat ileri marş, bir, iki, bir, iki" diye bağırdı. Kampın içinde yürümeye başladılar. "Prenses, kim bu insanlar ve burada ne arıyorlar Courtney?" diye sordu. Leon, "İngiliz askerleri, majesteleri, ancak bu kadarını söyleyebilirim. Buraya niye geldikleri konusundaysa hiçbir fikrim yok" diye yalan söyledi. "Yakında öğreniriz diye umuyorum." Ama içinden Van Yoro ile Loycott'un ceylan gibi koştuklarını ve Penrod Ballantyne'ın da beklediğinden daha erken buraya varmak için acele ettiğini tahmin etmişti. Leon'la prenses ana çadırın önünde atlarından indiler ve Leon İsmail'e kahve getirmesi için bağırdı. "Ve dikkat et, mutlaka sıcak olsun." Sonra prensesi serin çadıra davet etti. Penrod kamp koltuklarından birinden kalktı ve Leon bir şey diyemeden lafa girdi. "Sanırım beni burada görünce şaşırmışsınızdır." Leon'un sağ elini tutup salladı ve prensese döndü. "Beni majesteleriyle tanıştırmak lütfunda bulunur musunuz?" Leon, "Majesteleri, size Albay Penrod Ballantyne'ı takdim edebilir miyim?" dedikten sonra Penrod'un apoletlerindeki tacı ve 3 yıldızı fark etti. Son gelişmelerinden bu yana amcası terfi etmiş olmalıydı. Hemen atılıp hatasını düzeltti. "Affınızı dilerim prenses, Tu General Penrod Ballantyne demeliydim. Majesteleri kralın İngiliz Doğu Afrika'sındaki kuvvetlerinin komutanı." Penrod selam verdikten sonra ileri doğru 3 adım atıp elini uzattı. Prenses uzatılan eli görmezden gelip soğuk bir tavırla yüzüne baktı. Penrod'un yanından geçip her zamanki koltuğuna otururken, "Ah Zoe," dedi, "Courtney, aşçına söyle kahvemi hemen getirsin, susadım." Almanca konuşmuştu, sonra tekrar Penrod'a baktı. "Ne işiniz var burada? Bu özel bir seferi, keyfimi kaçırıyorsunuz," dedi kusursuz bir İngilizceyle. Penrod masada kadının karşısındaki koltuğa oturdu. "Majesteleri rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ancak buraya ekselansları İngiliz Doğu Afrikası valisi adına geldim." "Prenses, oturabilirsiniz demedim," deyince Penrod hemen ayağa fırladı. Yüzü mosmor olmuştu ama sesinde bir değişiklik yoktu. "Affınızı dilerim madam." "Bu İngilizler nerede nasıl davranacaklarını bilmiyorlar." Başının üstündeki boşluğa bakarak konuşmuştu. "Ya Zo, valiniz ne istiyormuş benden peki?" Rift Vadisi'ne özgü bulaşıcı bir hastalık salgını başladığını ve bölgeyi kasıp kavurduğunu bildirmem için gönderdi beni. Şimdiden 1000'den fazla yerli hastalığa yakalandı ve her gün daha da fazla kişi ölüyor. En son gelen ölüm raporu buraya yakın bir köyden. Majesteleri, ölümcül bir tehlike içindesiniz. Prensesin azametli duruşu çabucak değişivermişti. Dehşet içinde Penrod'a baktı. "Nedir bu bulaşıcı hastalık?" "Sanırım Almanca'da Tollwut deniyor madam." Dipnot kuduz. "Tollwut? Mein Gott!" Dipnot aman tanrım. "Evet majesteleri, bu özellikle hızlı yayılan ve bulaşıcı bir tür. Çok kötü, kaçınılmaz bir ölümle son buluyor. Kurbanlar acı içinde kıvranıp su diye haykırarak kendi salyasında boğularak can veriyor." Kadın alçak sesle "Mein Gott!" diye tekrarladı. Vadi hastalığın yayıldığı bölgede kalmanıza izin vermemesi gerektiğini düşündü. Ama karar vermeden önce Berlin'e telgraf çekti. Sekreteri Kaiser Hazretleri'nin buradan hemen ayrılıp Almanya'ya dönmenizi emrettiğini belirten bir telgraf gönderdi. Ekselansları valide Roma adlı transatlantikte sizin için bir kamera ayırttı. ayın 15'inde Kilindini lagününden kalkıp Cenova'ya gidiyor. Oradan yataklı ekspresle Berlin'e geçebileceksiniz. Size Roma'ya kadar eşlik etmeye geldim. 5 güne kadar Kilindini'ye gelmiş olacak. Gemiye yetişmek için acele etmeliyiz. Prenses, ne zaman gitmek istiyorsunuz deyip ayağa kalktı. Bir saat içinde hazır olabilir misiniz madam? Yavol! Dipnot elbette. Kadın hizmetçilerine bağırarak dışarı çıktı. Haydi, Brunhilde, valizlerimi toplayın, sandıklarla uğraşmayın. Bir saat içinde gidiyoruz. O çıkınca Penrod'la Leon az önce büyük bir haylazlık yapmış okul çocukları gibi karşılıklı sırıttılar. Demek Rift Vadisi Kuduz'a, bunu da nasıl uydurdunuz hain Albion? Kesinlikle ölümcül bir hastalık. Penrod belli belirsiz göz kırptı. Yalnız anlaşıldığı kadarıyla tarihte ilk kez görüldü. Majestelerini nasıl buldunuz? Çok çekici. Dizimin üstüne yatırıp 5-6 tane indirmek istedim. Bunu yapsaydınız muhtemelen size aşık olurdu. Demek öyle ha? Penrod gülümsemeyi kesti. Anlatacak ilginç hikayelerin olmalı. Saçlarınızı beyazlatacak hikayeler, inanın. Hayatınızda böyle şeyler duymamışsınızdır. Ama burada olmaz. Şimdi hiç olmaz. Penrod başını salladı. Oyunu çabuk öğreniyorsun. Tatlı prensesi Kilindine de tekneye atar atmaz Mutaiga şehir kulübünde öğle yemeğimizi yerken hikayelerini dinleyeceğim. Leon yemeğin yanında 1979 Margos'la olacak mı diye sordu. Penrod, erkeksen 2 tane de olur dedi. Tam bir beyefendisiniz amca. Hiç önemli değil sevgili çocuk. Prenses bir saat içinde peşinde elleri kolları ipek elbiseleriyle, ceketleriyle dolu sekreteri ve 2 hizmetçisiyle çadırdan içeri girdi. Penrod arabalardan birini çadırın önüne çektirmişti. Araç çalışır durumda hazır bekliyordu. Leon öndeki yolcu koltuğuna yerleşen prensese elini uzattı. Kadın parmaklarıyla Leon'un kasıklarını okşadı ve sadece onun duyabileceği bir sesle ''Büyük dostuma selamlarımı ilet'' dedi. ''Teşekkürler madam, gittiğiniz için ağlıyor.'' ''Yaramaz çocuk.'' Öyle bir çimdik attı ki Leon'un soluğu kesildi ve gözleri yaşardı. ''Lütfen küstahlığımı mazur görün majesteleri, kendimi terk edilmiş hissediyorum.'' Ama söyler misiniz, bıraktığınız eşyaları, mobilyaları, tüfekleri ve şampanyaları ne yapacağım? Paketleyip size göndereyim mi? Nein, istemem. İstersen sende kalsın, istersen yak. Çok cömertsiniz ama benimle avlanmaya gelmeyecek misiniz tekrar? Prenses, asla dedi. Kuduz, hayır teşekkürler. Peki arkadaşlarınızı da mı yollamayacaksınız prenses? Ancak gerçekten nefret ettiklerimi. Leon'un yüzündeki ifadeyi görünce hafifçe yumuşadı. Ama merak etme Courtney, gerçekten nefret ettiğim dostlarımın sayısı gerçekten sevdiklerimden fazladır. Arkada oturan Penrod'a döndü. Şoförünüze söyleyin, beni bir an önce bu hastalıklı yerden uzaklaştırsın. Auf Wiedersehen, Prenses. Dipnot, hoşça kal Prenses. Leon şapkasını çıkarıp salladı ama araç bozuk yolda hoplaya zıplaya giderken Prenses arkasını dönüp bakmadı bile. 2 hafta sonra Penrod gri aygırıyla Tandala kampına geldi ve İsmail onu yeni demlenmiş Lapsang Souchong çayı ve bir tabak zencefilli kurabiye ile karşıladı. İsmail o kurabiyeleri sadece sevdiği konuklara ikram ederdi. Penrod bir şeyler söyledikten sonra Leon da ikisi atlarına binip 15 kilometrelik Mutaiga'ya doğru yola çıktılar. Penrod, at binmeyi gerçekten çok özlemişim dedi. Bugünlerde masamdan kalkmıyorum. Leon'a göz attı. Diğer yandan sen oldukça zinde görünüyorsun sevgili çocuğum. Prensesin sayesinde 100'den fazla yaban domuzu vurduğunu anlattı mı size? Canavar gibi siyah yeleli bir aslanla güzelim leoparı saymıyorum bile. O zarif hanımla ben yolculuk boyunca 10 kelime ya ettik ya etmedik. Her şeyi senden duymak istiyorum. O yüzden gelip aldım seni. Burada gizli kulaklar olmadan rahatça konuşabiliriz. Eliyle çevredeki ormanı ve yeşil tepeleri gösterdi. Bu kadar büyük göz ve kulak yoktur. Leon, anlayışlı amcan her şeyi anlat bakalım. Birinci başlığınızın tokalarını sıkıca bağlasanız iyi olur efendim. Yoksa anlattıklarımdan sonra uçup gidebilir. En baştan başla ve hiçbir şeyi atlama. Ağır ağır gittikleri için Mutaiga şehir kulübüne ulaşmaları neredeyse 1,5 saat sürdü ve Leon da raporunu ancak bitirebildi. Penrod arada bir ismi doğrulatmak veya bazı ayrıntıları tekrarlatmak dışında hiç sözünü kesmemişti. sık sık nefesi kesiliyor, yüzünde derin bir tiksinti ifadesi oluşuyordu. Leon işte böyle amca diyebildiğinde kulübün özel yolunda ilerliyorlardı. Penrod ciddi bir tavırla "Yeter, fazla bile" diye cevap verdi. "Başka biri anlatsa inanmazdım. Bazıları o kadar gerçek dışı ki beklediğimden çok daha fazlasını yapmışsın." "Bütün bunları yazmamı ister misiniz efendim?" "Hayır, yazmış olsan kadın çadırını karıştırırken bulacaktı hepsini. Ben hatırlarım, hatta muhtemelen ölene kadar unutmam." Özel yolun sonuna gelip atlarını kulüp binasının önüne bağlayana kadar Penrod konuşmadı. "Ben de unutmayacağım efendim, kadını sırtlanlara atabilirdim." "Hadi gidip yemeğimizi yiyelim. Bugün şefin menüsünde ilikle güveçte pişmiş mısırlı biftek var. Umarım tüyler ürpertici hikayelerin iştahımı kaçırmamıştır."
"Hiçbir şey bunu yapamaz efendim."
"Dikkatli ol dostum. Ağarmış saçıma ve omzumdaki yıldızlara saygı göster biraz."
"Bağışlayın general, kötü bir niyetim yoktu. Sadece mükemmel bir yemek zevkinize hayran olduğumu söylemek istemiştim."
Penrod'un salonda yemek yiyen herkesi tek tek selamlayıp her masada birkaç saniye duraklamasının ardından nihayet terasa çıkıp Begonville'in altına yerleşebildiler. Malonzi şarabı açıp kadehlere koyduktan sonra üzerine ilik ve kızarmış ekmekten oluşan ordövrlerini servis edip saygıyla çekildi. "Sen vahşi doğada kraliyet mensupları ve yaban domuzlarıyla uğraşırken daha büyük dünyada neler oluyor anlatayım biraz."
Penrod kızarmış ekmeğine yağlı ilikten bolca sürdükten sonra Avrupa'da yaşananları özetlemeye başladı.
"En çarpıcı dedikodu son seçimlerde Sosyal Demokratik Parti'nin tarihinde ilk kez Alman Reichstag'ındaki birinci parti haline gelmesi. 1907 seçimlerindeki toplam sandalye sayısının iki katından fazlasını aldılar. Çok sancılı bir süreç başlıyor orada. Yönetim kadrosundaki Alman askeri elitleri otoritelerini yeniden kazanmak için bir şeyler yapmak zorunda kalacaklar. Küçük, şirin bir savaş gibi mesela."
İlikli ekmeği ağzına atıp büyük bir iştahla çiğnedi.
"Ve Sırbistan kesinlikle Avusturya'ya yürümek isteyecek. Hadi, küçük bir savaş daha. Tabii savaş demişken Türkiye'yi de unutmamak gerek. Türkler Bulgarları Konstantinopol kapısından kovdu ama 20 bin kayıp verdiler."
Son ilikli lokmasını da ağzına atıp bir kadeh Margo ile midesine indirdi.
Malonzi'nin güveç servisini yapmasını beklerken, "Şimdi hazır bize yaklaşmışken sana yine birçok mektup geldi. 10-12 tanesi de avcılık hizmetinden yararlanmak isteyenlerden. Postaneden alıp sen yorulmayasın diye hepsini okudum."
"Daha önce de demiştim amca, siz çok iyi bir dostsunuz."
Penrod iltifata zarif bir çatal hareketiyle karşılık verdi. "Mektupların çoğu önemsiz kişilerden, onları eledim. Ancak en sevdiğimiz ülke olan Almanya umut vaat ediyor. Bir tanesi hükümetin tutucu bir bakanından, biri imparatorluk şansölyesi Theobald von Bethmann Holweg'in danışmanı olan Kont Bauer diye birinden. Üçüncüsü de ordunun en büyük ve tek tedarikçisi olan bir sanayi kuruluşunun başkanından. Tabii ki üçü üzerinde de çalışmak istiyoruz. Ancak şu anda en cazip görünen sanayici. Adamın adı Graf Otto Kurt Thomas von Meyerbach. Meyerbach motor şirketinin sahibi."
"Onları tanıyorum." Leon etkilenmişti. "Uçaklar için Meyerbach devir motorunu geliştirmişlerdi. Hava gemileri alanında Kont Zeppelin'le rekabet halindeler. Kan gövdeyi götürüyor. O adamla tanışmayı çok isterim. Gökyüzüne ele geçirme fikri beni büyülüyor. Ama şimdiye kadar bırakın binmeyi, o inanılmaz uçan makineleri yakından görme fırsatım bile olmadı."
Penrod onun çocuk çevresine gülümsedi. "Her şey planlandığı gibi giderse yakında fırsat bulabilirsin. Percy sayesinde von Meyerbach'a senin adına acil bir telgraf gönderdim. Safari'de neler sunduğunu, olası tarihleri ve standart ücretleri bildirdim. Bu arada güveci tatmadın da harika olmuş. Ha, bir de Kermit Roosevelt'ten mektup gelmiş."
"Onu da açtınız tabii, ben yorulmayayım diye."
"Yüce Tanrım, hayır." Penrod dehşete düşmüştü. "Aklımdan bile geçirmedim. O senin özel mektubun."
Leon, "Oysa diğerleri kamu malıydı değil mi amca?" diye sorunca Penrod pişkin bir tavırla gülümsedi.
"Görev icabı sevgili oğlum." Sonra konuyu değiştirdi. "Prensesi başından savdığına göre bir an önce Eastman safarisi için ortağın Percy'ye yardım etmen gerek."
"Doğru, yarın sabah erkenden gidiyorum. Percy Alman bölgesindeki Manyara Gölü'nün batı kıyısında avlanıyor. Tandala'ya benim için bir not bırakmış. Lord Eastmont'un çok büyük bir bizon avlamak istediğini, bunun için en uygun yerinde Manyara olduğunu söylemiş. Nairobi'den geçerken beni de Lord Eastmont'la tanıştırdı. Burada Percy, ben ve iki Lord Hazretleri Eastmont ve Delamere ile birlikte akşam yemeği yedik. Eastmont hakkında ne düşündüğünüzü sorabilir miyim efendim?
Sorabilirsin tabii. Aslında ben de bilmeniz gerekenleri, yani Percy ile senin, anlatmak istiyordum. Daha ilk görüşte adamın garip bir balık olduğunu düşündüm. Onda beni rahatsız eden bir şey vardı. Ama Percy ile ikisi Manyara'ya gittikten sonra her şey hızla ve kükreyerek aklıma üşüştü. Şiirsel dilimin kusuruna bakma.
Ne demek efendim? Devam edin lütfen. Bütün dikkatimle sizi dinliyorum.
99'da Güney Afrika seferberliğinde küçük pis bir kaza olduğunu hatırladım. Güçlü bir Boer birliğine saldırı yapıldığı sırada Yeoman Risuvari alayından Bertie Cochrane isimli genç bir yüzbaşı müfrezesiyle birlikte Slang Neck denen yerde keşif görevine gönderilmişti. İlk ateş açıldığında genç Cochrane kaçmış. Çavuşunu Boerlerle savaşırken bırakıp evine, annesinin yanına dönmüş. Daha sonra orada bir katliam yaşanmış. 20 kişilik müfrezeden geriye 5 kişi kalmıştı. Cochrane düşman karşısında korkaklık ettiği için yargılanıp suçlu bulundu ve ordudan atıldı. Yüksek mevkilerde dostları olmasa kurşuna dizilebilirdi. Bütün bunları hatırlayınca harp dairesinde bir tanıdığıma telgraf çekip kontrol etmesini istedim. Cevapta kuşkularımda haklı olduğum ortaya çıktı. Cochrane ile Eastmont aynı kişiydi ama birkaç ufak bilgi kırıntısı daha vardı. Şerefsizce ordudan ihraç edildikten sonra genç Bertie Cochrane Amerikalı zengin bir petrol varisçisiyle evlenmiş. Aradan 2 yıl geçmeden de bayan Cochrane Cumberland'deki göller bölgesinde Ulswater'da bir tekne kazasında boğulmuş. Cochrane karısını öldürmekle suçlanmış ama delil yetersizliğinden beraat etmiş. Kadının mirasına konmuş ve 2 yıl sonra kendi amcası da ölünce Eastmont kontu olup Westmoreland'deki Appleby yakınlarında 5000 hektarlık arazinin sahibi olmuş. Böylece bizim sade vatandaş Bertie Cochrane Eastmont kontu Bertram oluvermiş.
Yüce Tanrım, Percy bunları biliyor mu?
Henüz bilmiyor ama eminim sen verirsin bu güzel haberleri.
Leon Tandala'ya dönerken düşünceli bir ruh hali içindeydi. Kampta Manyoro ile Loikot onu bekliyorlardı. Ertesi sabah erkenden yola çıkıp Manyara Gölü kıyısındaki kampta Percy'ye katılmak için gereken talimatları verdi ve mektuplarını okumak üzere çadırına gitti. Annesinden 3 tane sevgi dolu ve eğlenceli mektup vardı. Her biri 20 sayfaydı ve birer ay arayla gönderilmişti. Ama Nairobi postanesi hepsini birlikte teslim etmişti. Babasının her zamanki gibi sağlıklı ve zengin olduğunu öğrendi. Annesinin son kitabının adı Afrika Yansımalarıydı ve Londra'daki Macmillan tarafından yayınlanacaktı. Leo'nun en büyük ablası Penelope 6 hafta önce çocukluk aşkıyla evlenmişti. Ona güzel bir düğün hediyesi göndermesi gerekiyordu. Annesinin 3 mektubunu daha sonra cevaplamak üzere kenara koydu. New York damgalı Kermit'in kırmızı mührüyle kapatılmış zarfı açtı. Kermit sözünü tutmuştu. Mektubu coşkulu ve keyifliydi. Quentin Grogan'la Nil kıyılarında Sudan ve Mısır'da yaptıkları büyük seferinin son aylarını anlatıyordu. Büyük sihirbaz av hayvanlarını öldürmeye devam etmişti. İskenderiye'den New York'a dönerken yine aşık olmuş ama kız sorun çıkarmıştı. Kermit'in bu geri çevrilişi iyi yanından aldığı anlaşılıyordu. Sonra büyük başkanlık safarisini finanse eden çelik milyarderi Andrew Carnegie'nin evinde verilen daveti anlatarak devam ediyordu. Konuklardan biri de Baviera, Wieskirche'den bir Alman sanayicisiydi. Kermit yemekte onun karşısına oturmuştu ve birbirleriyle hemen kaynaşmışlardı. Yemekten sonra hanımlar çekilince de şarap ve puro içmişlerdi. Otto olağanüstü biri. Bütün o düello yaralarıyla filan hayatı kalın bir roman olabilir. Dağ gibi bir adam, özgüveni ve enerjisi etrafa yayılıyor. İnsan ondan hoşlanmasa da hayranlık duymaktan kendini alamıyor. Meyerbach motor şirketinin sahibi, eminim duymuşsundur. Sanırım seninle o şirketten söz etmiştik. Tüm Avrupa'nın en büyük ve başarılı kurumlarından biri, 30 binden fazla çalışanı var. MMW zeplinler ve uçaklar için devir motorunu icat eden şirket. Alman ordusu için otomobil ve kamyon da üretiyor. Hava kuvvetleri için de uçak. Fakat Otto'nun en ilginç yanı usta bir avcı oluşu. Baviera'da geyik ve yaban domuzu avladığı muazzam arazilere sahip. Kışın şlosunda yani dağ şatosunda ünlü av partileri veriyor. Günde 200 yaban domuzu avlanması sıradan bir olay sayılıyor. Avrupa'ya bir dahaki gidişimde ben de bu av partilerine katılacağım. Bizim safariyi anlatınca çok ilgilendi. O da yıllardır Afrika'da safariye çıkmayı düşünüyormuş. Adresini istedi, tabii ki verdim ben de. Umarım sakıncası yoktur.
Leon yüksek sesle, demek Von Meherbach beni bu şekilde bulmuş dedi. Teşekkürler Kermit. Mektup birkaç sayfa daha sürüyordu.
Otto'nun karısı ya da metresidir belki, aralarındaki ilişkiyi tam olarak bilmiyorum. Gerçekten hayatımda gördüğüm en güzel kadınlardan biri. Adı Eva von Welberg, çok zarif ve sessiz bir kadın. Ama yüce tanrım, o gözlerini bana çevirdiği zaman kalbim tereyağı gibi eriyor. Otto'yla onun için düello etmeye bile hazırdım ki, adam Avrupa'nın en iyi kılıç ustalarından biriymiş. Yani o tatlı eşi beni bu kadar etkiledi.
Leon güldü. Tam Kermit'e göre bir durumdu. Arkadaşının sözlerinden Eva'nın muhtemelen orta halli bir güzelliği olduğunu tahmin ediyordu. Kermit Leon'dan hemen bir cevap beklediğini belirterek mektubunu bitiriyordu. Leon'un yaptıklarını anlatmasını ve Kermit'in İngiliz Doğu Afrika'sında edindiği yeni dostlarından özellikle de Manyoro ve Loikot'tan havadisler vermesini istiyordu. En alta da Salams ve Weidmanns Heil. Bunu Otto öğretti. Avcı selamı demekmiş. E-İ'de yazıyordu. Leon bir süre bu harflerin ne anlama geldiğini düşündükten sonra tekrar gülümsedi. Benden de sana en iyi dilekler. Savaşçı kan kardeşim Kermit Roosevelt.
Leon annesiyle Kermit'e cevap yazmak için seyyar masasını açtı. Ama kalemini mürekkebe batıramadan İsmail yemek gongunu çaldı. Leon inledi. Daha Penrod'la yediği öğle yemeğini hazmedememişti. Fakat İsmail'in yemeklerine katılmak isteğe bağlı değil, mecburiydi.
Manyara Gölü'ne giden yolun ilk 300 kilometresi çok kötüydü. Vauxhall bunun bedelini gaddarca ödetti ve en azından 12 kere durup patlayan lastikleri onarmak zorunda kaldılar. Manyoro ile Loikot lastiklerin patlamasına yol açan dikenleri bulup çıkarmakta ustalaşmışlardı. Kumlu kısımlarda da motor düzenli olarak su kaynatıyordu ve radyatörü yeniden doldurmak için soğumasını beklemek mecburiyetinde kalıyorlardı. İngiliz ve Alman Doğu Afrikalarını ayıran sınırda ne işaret ne de nöbetçi vardı. Yol kenarındaki ağaçlara yapılan işaretlerle sırağa dikilip ağarmış birkaç hayvan kafatasından başka yol tabelası da yoktu. Genelde hislerine ve semavi güçlerine güvenerek nihayet Makuyuni Nehri kıyısında Hintli bir tüccar tarafından işletilen sazdan yapılmış minik dükkana ulaştılar. Percy onun için iki tane güzel at bırakmıştı. Leon arabayı dükkanın arkasındaki tropikal ağacın altına park edip atlardan birini eğerledi. Buradan Percy'nin av kampına en az 80 kilometre vardı. Kamp göl kıyısındaki bir buruna kurulmuştu. Leon'la Masai'ler ertesi gün karanlık çöktükten bir saat sonra kampa vardılar. Henüz Percy de soylu müşterisi de kampa dönmemişlerdi. Percy'nin aşçısı Leon'a ızgara hipopotam yüreğiyle kabak ezmesi ve kalın bir parça gravyerden oluşan bir akşam yemeği hazırladı. Yemekten sonra Leon ateşin başına oturup karanlıkta aya doğru dalga dalga uçan flamingoları seyretti. Gölün karşı kıyısında bir çalı yangını vardı. Karanlık tepelere doğru alevlerden bir yılan gibi kıvrılıyordu ve Leon yanık kokusunu alabiliyordu. Karanlıkta yaklaşan nal seslerini duyup gelenleri karşılamaya gittiğinde saat 10'u geçmişti. Percy kazık kesilmiş bir halde ağırlar içinde attan inerken gölgelerin arasında bekleyen Leon'u gördü. Omuzları dikleşti ve yüzünde bir hoş geldin tebessümü belirdi.
''Nihayet kavuştuk.'' diye seslendi. ''Zamanlaman muhteşem Leon, ateşin başına gel de seni Lord Hazretleri ile tanıştırayım. Sana bir miktar talisker bile ikram edebilirim.''
Eastmont uzun boylu leylek gibi bir adamdı. Koca koca elleri ayakları vardı ve kafası karpuz gibiydi. Uzun ince kol ve bacakları kalıplı gövdesine hiç uymuyordu. Percy 1.80 boyundaydı ve Masai iz sürücü ondan 2-3 santim daha uzundu. Ama Eastmont yine de onlara tepeden bakıyordu. Leon en az 1.90 olduğunu tahmin etmişti.
Tokalaşırken Leo'nun eli adamın avucunun içinde çocuk eli gibi kalmıştı. Titreşen alevlerin ışığında yüz hatları kuru ve kemikli, ifadesi karanlık ve somurtkandı. Çok az konuşup konuşma işini Percy'ye bırakıyordu. Kadehler doldurulduktan sonra Percy o günkü av maceralarını anlatırken Eastmont'ta gözünü ateşe dikmiş oturuyordu.
Lord Hazretleri büyük bir bizon istiyordu ve şanslıymış ki bu sabah bir tane bulduk. Yaşlı bir erkekti ve tüm kutsal şeyler üstüne yemin ederim dişleri 1 metre 30 santimden az değildi.
Percy, inanılır gibi değil. Ama ben sana inanıyorum tabii ki. Kafayı göstersene bana. Adamların bu gece mi getiriyor yoksa yarın post yüzücüler mi getirecek?
Garip bir sessizlik oldu ve Percy ateşin üstüne müşterisine baktı. Eastmont konuşulanları duymamış gibiydi. Gözünü alevlerden ayırmıyordu.
Percy şey deyip tekrar duraksadı. Sonra hızlı hızlı konuşmaya başladı.
Küçük bir sorun var. Hayvanın kafası gövdesine yapışık ve gövdesi de hala canlı.
Leon ensesinde bir ürperti hissetti ama temkinli bir şekilde yaralandı mı diye sordu.
Percy gönülsüzce başını salladıktan sonra evet ama çok kötü yaralandı sanırım diye itiraf etti.
Ne kadar kötü Percy, neresinden yaralandı, çok mu fazla kan kaybetti?
Percy arka bacağından dedikten sonra alelacele arka uyluk kemiğinin kırıldığına inanıyorum diye ekledi. Yarın sabaha katılaşıp tutmaz hale gelir.
Kan Percy ne kadardı?
Biraz.
Atar damardan mı toplar damardan mı?
Söylemek zor.
Percy bunları birbirinden ayırmak güç değil ki. Bana sen öğretmiştin, bilmen gerekir. Birinde kan parlak kırmızı olur, diğerinde koyu. Aradaki farkı söylemek bu kadar zor mu?
Çok kan yoktu.
Ne kadar gittin peşinden?
Hava kararına kadar.
Percy ne zamana kadar değil, ne kadar dedim.
Birkaç kilometre.
Leon bok dedi ve gerçekten de onu kastetmişti. Bu kelimenin kibarcası merdedir.
Percy ortamı biraz neşelendirmeye çalışıyordu.
Ben Anglo-Sakson dilime sadık kalayım. Leon gülümsememişti.
Uzun süren bir sessizlikten sonra Leon Eastmont'a baktı.
Kaç kalibrelik tüfek kullanıyordunuz lordum?
375.
Eastmont konuşurken de başını kaldırmamıştı. Leon bir daha bok diye düşündü ama dile getirmedi. Kahrolası bezelyeler atan bir tüfekti demek ki.
Sığındığı yerde bitki örtüsü yoğun muydu Percy?
Percy evet diye itiraf etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte takibe çıkarız. Bacağı katılaşmış ve acıyor olacağından bulmamız uzun sürmez.
Benim daha iyi bir fikrim var. Siz ikiniz burada kalıp sakin bir gün geçirin. Sen bacağını dinlendir Percy. Ben gidip hayvanın işini bitireyim.
Lord Hazretleri çiftleşme mevsimindeki bir boğa gibi böğürdü.
Böyle bir şey yapacak değilsin ukala delikanlı. O benim bizonum. İşini de ben bitireceğim.
Saygısızlık etmek istemem ama birden fazla tüfek ölümcül bir tehlike yaratabilir lordum. İzin verirseniz ben gideyim. Bize bunun için para ödüyorsunuz.
Leon inandırıcı olmayan diplomatik bir eda ile gülümsüyordu.
Senin de dediğin gibi size çuvalla para ödedim ahbap.
Leon'un ifadesi sertleşti. Başını sallamakta olan Percy'ye baktı.
Percy tamam Leon dedi. Muhtemelen yarın şafak vakti bulmuş oluruz hayvanı.
Leon ayağa kalktı.
Nasıl isterseniz, günün ilk ışıklarıyla ben hazır olurum. İyi geceler lordum.
Eastmont cevap vermedi ve Leon tekrar Percy'ye döndü. Alevlerin ışığında yaşlı ve hasta görünüyordu.
Yumuşak bir ifadeydi. İyi geceler Percy dedi.
Merak etme, içimde iyi bir his var. Şafakta bulacağız onu, biliyorum.